Samanyolu'nda aşağı yukarı 500 milyon yaşanabilir gezegen olduğu düşünülmektedir. Güneş sistemi dışındaki gezegenlerden yaşamsal bölgeye sahip olma ihtimali olan ilk gezegen 70 Virginis b, dev bir gaz kütlesi. Bulunduktan hemen sonra ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu için Goldilocks olarak adlandırıldı. Sonraki çalışmalar neredeyse Venüs'te aynı sıcaklığa sahip olan bu gezegenin sıvı halde su bulundurmasının mümkün olmadığını ortaya çıkardı. 1996'da keşfedilen 16 Caini BB, gezegenin yüzeyinde çok ani mevsim değişikliklerine neden olan çok ilginç bir yörüngeye sahip. Buna rağmen yapılan simülasyonlardan yola çıkarak karasal doğaya sahip uydularda bütün yıl boyunca su bulundurabileceği öğrenildi. Gliese 876b 1998'de keşfedildi. Ve Gliese 876c 2001'de keşfedildi. Bu iki gezegenin de Gliese 876'nın yaşamsal bölgesinde olan dev gaz kütleleri olduğu bulundu. Her ne kadar bu iki gezegen de yüzeylerinde su bulundurmuyor olsa da uydularının bu ihtimale uygun olduğu düşünülüyor. Upsilon Andromeda D. Yine dev bir gaz kütlesi 1999'da keşfedildi. Ve bu gezegenin yaşamsal bölgesinin dünya gibi pek çok gezegen bulundurmaya olanak sağlayacak genişlikte olduğu düşünülüyor. 4 Nisan 2001'de tanıtılan HD28185b konakçı yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alan bir gaz devi. Güneş sistemimizdeki Mars'la kıyaslandığında yörüngesinde çok daha az miktarda sapmalar var. Gergitsel etkileşimler, HD28185b'nin dünya boyutlu pek çok uyduya milyarlarca yıl ev sahipliği yapmış gibi görünüyor. Karışık hava koşullarına bakılarak bu uyduların ilk evrelerde oluşmuş olduğu düşünülüyor. HD69830d 2006'da keşfedilen dünyanın 17 katı kütlede bir gaz devi. HD69830'un yaşanabilir bölgesinde bir yörüngeye sahip olduğu düşünülüyor. Ve dünyadan 41 ışık yılı uzaklıkta. Bir sonraki sene 55 Country F'nin kendi konakçı yıldızı 55 Country A'nın yaşamsal bölgesinde bulunduğu keşfedildi. Bu devasa ve yoğun kütleli gezegenin şu anki bulgularımız üzerinde su bulundurma ihtimali yok. Fakat uydularından uygun kütleye ve uygun kompozisyona sahip herhangi biri üzerinde sıvı su bulundurabildiği düşünülüyor. Yaşanabilir dünyalara da bakacak olursak, Gliese 581c keşfedilen ilk süper dünya yaşamsal bölgesidir. Bilim dünyasında çok ciddi bir ilgi yarattı. Fakat daha sonra yüzeysel özelliklerinin dünyadan çok Venüs'e benzediği fark edildi. Gliese 581d aynı sistemde yaşamsal bölge barındırmaya aday başka bir gezegen olarak düşünülüyordu. 2007'de bulundu. Daha sonra varlığı 2014'te yalanlandı. Gliese 581g yaşamsal bölge olduğu düşünülen keşfedilmiş başka bir gezegendi. Gliese 581c ve d'den yaşama daha elverişli olduğu düşünülüyordu. Fakat daha sonra 2014'te onun da varlığı yalanlandı. Ağustos 2011'de keşfedilen HD85512B'de yaşam barındırdığı düşünülen bir gezegendi. Fakat Kapparupu tarafından tanımlanan yaşamsal bölgeden sonra bu gezegen 2013 yılında Konakçı yıldızının yaşanabilir bölgesinin dışında kaldı. Aralık 2011'de Kepler tarafından keşfedilen Kepler-22b, Güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen ilk gezegen. Yarıçapı Dünya'nın yaklaşık 2.4 katı. Ve Kepler-22b'nin bir okyanus gezegen olduğu tahmin edildi. Gliese 667cc 2011'de keşfedilip, keşfi 2012'de duyurulan Gliese 667c'nin yaşamsal bölgesinde bulunan bir süper dünya. Haziran 2013'te aynı yıldızın etrafında dönen yaşanabilir iki süper dünya daha keşfedildi. Bu iki gezegende yaşanabilir bölgenin içinde yer alıyor. Eylül 2012'de keşfedilen Gliese 163c, kızıl cücesi Gliese 163'ün etrafında dönen ve dünyadan 49 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen. Dünyanın 6.9 katı bir kütleye sahip ve konakçı yıldızına yakın yörüngesi nedeniyle dünyanın maruz kaldığından %40 daha fazla bir yıldızsal radyasyona maruz kalıyor. Bu radyasyonda yüzey sıcaklığını yaklaşık 60 dereceye kadar çıkartıyor. Kasım 2012'de emin olmamakla beraber HD40307G'nin keşfedildiği düşünüldü. Ancak kendi konakçı yıldızının yaşamsal bölgesinde değildi. Aralık 2012'de Tau Ceti E ve Tau Ceti F, kendi konakçı yıldızını yaşamsal bölgesinde dönen iki gezegen olarak keşfedildi. Yalnızca 12 ışık yılı uzaklıktalar. Dünyadan daha büyük olmalarına rağmen kendi sistemleri içerisinde yer alan en hafif gezegenler. Fakat 2013'te Kopparapu çalışmasının yayınlanmasının ardından Tau Ceti F'nin konakçı yıldızının yaşamsal bölgesinde yer almadığı göründü. Dünya boyutunda gezegenler ve Güneş'in benzerleri keşifler, Dünya'ya pek çok yönden benzeyen gezegenler ortaya çıktı. Bunlar Dünya'nın analogları ya da Dünya'yla çok fazla benzerliği bulunan karasal gezegenlerden oluşuyor. Dünya boyutları diye kullanılan evrensel bir kriter olmasa da bu tanım genelde kütleyle ilişkilendirilerek açıklanıyor. Daha düşük değerlere sahip olanlarsa dünyanın yaklaşık 1.9 katı kütledeki süper dünyalar. Aynı şekilde alt dünyaların boyutları da yaklaşık Venüs kadar. Dünyanınsa yaklaşık 0.815 katı kadar. 7 Ocak 2013'te Kepler'daki astronomlar Kepler-69c'nin bulunduğunu ilan ettiler. Dünya'ya çok benzeyen Güneş sistemi dışı bir gezegen ve yarıçapı Dünya'nın 1.7 katı kadar. Kepler-69 isimli Güneş benzeri bir yıldız etrafında yaşanabilir bölgede dönüyor. Kepler-62'nin etrafında yaşanabilir bölgede dönen iki gezegen daha var. 19 Nisan 2013'te duyuruldu ve bunlara Kepler-62e ve Kepler-62f adları verildi. Sırasıyla Dünya'nın 1.6 ve 1.4 katı yarıçaplara sahip karasal gezegenler. Kepler-186f, Dünya'nın yarıçapının 1.1 katı yarıçapa sahip bir gezegen. Ve Nisan 2014'te keşfedildi. Güneş sistemi dışında yer alan ve Dünya'ya transit metoduyla en yakın gezegen olduğu doğrulandı. Kütlesi hala bilinmiyor ve konakçı yıldızı Güneş'e pek benzerlik göstermiyor. Sıvı suyun olduğu ortamların atmosferik basıncın çok olmadığı yerlerde ve yaşamsal bölgenin dışındaki sıcaklıklarda da var olabildiği bulundu. Örneğin Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'da ikisi de yaşamsal bölgenin dışında olmasına rağmen çok büyük hacimlerde sıvı su okyanusları olduğu bulundu. Yaşamsal bölgenin dışındayken gelgitsel ısınma ve radyoaktif salınımlar sıvı suyu oluşturabilecek kaynaklar için iki olası ısı kaynağıdır. Abbot ve Switzer. Verimsiz gezegenlerde radyoaktivitenin etkisiyle izolasyon ve ısınma oluşur, bu da kalın buz tabakalarını eriterek sıvı su oluşturabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca dünyanın kendi organizmalarının dahi yüzeyin 6 kilometre altında, hatta daha derinde bile bulunabildiği görünmüştür. Yaşamın desteklenmesi için yaşanabilir bölge ve sıvı su tek şart değildir. Fakat çok hücreli yaşamı ve bu yaşamın gerektirdiği şartların devamı için gereklidir. Bunlar ikincil şartlar olarak isimlendiriliyor. İkincil şartlar hem jeolojik hareketler, yani suyun oluşması için gereken basit tektonik hareketler, hem de biyokimyasaldır. Bu da ışınımsal enerjinin fotosentezi desteklemesi, atmosferik oksijenin oluşması için gereklidir. Yaşamsal bölgenin dışında yaşam yer altında, alternatif kimyasallarla hatta nükleer reaksiyonlarla bile oluşmuş olabilir. Dünyada çok hücresel yaşamın yaşamsal bölgenin dışındaki şartlara da uygun olarak var olabileceği olasılık dahilinde görünüyor. Tardigrat olan bir hayvan, örneğin suyun kaynama noktasından daha yüksek sıcaklıklarda yaşayabiliyor. Ek olarak Rhizocarpon, George Rapicum isimli bir bitki, sıvı suyun oluşması için gerekli atmosfer basıncının çok düşük olduğu ve radyoaktif enerjinin fotosentezi desteklemeyecek seviyelerde olduğu bir yerde bulundu. Stephen Dole'un 1964'teki çalışmasına göre, eğer insanoğlu başka gezegenlerde kolonileşmeye karar verirse, yaşamsal bölgede bulunacak dünya analogları en iyi şartları sağlayacak. Doğru sıcaklık, yer çekimi, atmosfer basıncı ve suyun varlığıyla uzay odalarına ihtiyacımız kalmayacak. Akıllı ve karmaşık bir yaşam gelişime açık olacak, demiştir. Evet, bu bilgiler sonucunda anlıyoruz ki başka bir dünya yok. Kısacası dünyamızın eşi benzeri şu an için yok ve gezegenimiz hızla yaşlanmaya devam ediyor. Bir sonraki bölümde evrenin derinliklerine inip yine beraber keşifler yapacağız. Derin uzayda kozmik yolculuklarımız hız kesmeden devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.